Ayrım 3. Büyük Hesaplaşma. Jack the Brule. Sayfa 24. Başkan ve Enerji Bakanı Van Buren tıpkı aradan hemen hemen bir yıl geçtikten sonra vahşi yaşam korunağına sondaj kazılarının başlatılması amacıyla eleman ve ekipmanlar yığıldığında da dozu giderek artan eleştirileri beraberce omuzlamışlar, fırtınaya birlikte göğüs germişlerdi. Halk başkanın petrol ithalatından kaynaklanan borç ödemelerini ötelemesinin yararlarını unutmuş gibiydi. Önemli olan tek şey yeni bir kirli hava, asit yağmuru ve sera gazları oluşması pahasına kuzey kutbundaki tundralarla bölge sakinlerinin korunmalarıydı. Daha önce bu konuya milyonlarca defa değinmiş olan başkan yorgun bir tavırla ''Doğru olan şeyi yapıp yapmadığımızı sormayacağım bile'' dedi. ''Haklı olduğumu biliyorum. Kendimizi petrolden kurtarmamız lazım. Şu andaki tüketim hızımızla yüzyılın ortasına gelindiğinde petrol rezervlerini zaten tüketmiş olacağımız için neden buna hazırlıklı olmayalım? Avrupa ve Japonya temiz teknolojimiz nedeniyle kıyameti koparacak ve tüm kartlar bizim elimizde olacak. Bunun iyi niyetli bir hareket olduğunu hiç kimse anlayamıyor mu?'' Conny Van Buren bütün bu argümanları daha önce de duymuş olduğu için cevap vermedi. Halkın geneli tarafından pek bilinmese de Enerji Bakanlığı, Yedi Kız Kardeş ve diğer petrol şirketlerinin kulis faaliyetleri için en gözde mercilerden biriydi. Conny başkana oranla çok daha fazla baskıya maruz kalmıştı. Lakin başkanın öfkesini kusması için bir yandan ona kulak verirken öte yandan da eleştiri ve şikayetleri sadece kadınlarda görülen bir sabırla karşılayıp sorun haline getirmemişti. ''Benim önerimin faydaları uzun vadede Kuzey Kutbu vahşi yaşam korunağının yok olmasından çok daha fazla olacak ve kahretsin oradaki hayvanların felaket tellallarının öngördükleri gibi öldürülmeleri kaçınılmaz bir son değil.'' Bu son açıklaması konuşurken bile başkanın kulaklarına acıklı gelmişti. Alaska'nın kuzey kıyısındaki bitki örtüsü ve hayvanlarına dünyanın başka hiçbir bölgesinde rastlamak mümkün değildi. Ve o denli hassaslardı ki en ufak bir zarar dahi kelimenin tam anlamıyla kalıcı olurdu. Sondaj kuleleri dikilip boru hatları çekildiğinde ve diğer tüm destek yapılarının inşaatları tamamlandığında arazi eski durumuna bir daha asla dönemeyecekti. Başkan gür sesiyle ''Tanrım!'' diye sözleri sürdürdü. ''Bu ufak bir bedel.'' Conny ellerini alaycı bir teslimiyetle kaldırdı. ''Ben senin tarafındayım, unutma.'' ''Özür dilerim.'' Başkan pişmanlıkla gülümsedi. ''Baskı yüzünden. Sen buna nasıl dayanıyorsun yahu?'' Conny güldü. ''Herkese Amerika'nın nükleer silahlarının Enerji Bakanlığı'nın yetkisinde olduğunu hatırlatıyorum. Onlara sayıları 20 bini aşan savaş başlıklarını benim denetlediğimi, üstelik de adet öncesi sendroma yatkın olduğumu söylüyorum. Sanırım bu onları durduruyor.'' Başkan yorgun bir tavırla gülümsedi. ''Yerli hakları gruplarından son haberler ne?'' Alaska yerlilerinin hakları da sıcak gündem maddelerinden birini oluşturmaya başlamıştı. Conny oturduğu yerde kıpırdandı ve çatalıyla bıçağını, hala pıhtılaşmış yumurtalarla vıcık vıcık olmuş domuz pastırmalarının bir yığın halinde durduğu porselen tabağına koydu. ''Şimdilik diğerlerine göre daha sakinler. Onlar büyük çevreci gruplar gibi seslerini uluslararası platformlarda duyuramadıkları için yerlilerin savunucuları, hükümetin bu girişimi nereye kadar desteklemeye gönüllü olduğunu görebilmek amacıyla göze batmaktan kaçınıyorlar. Ancak Uluslararası Af Örgütü'nün yerlilerin toprakları üzerindeki haklarını ihlal etmeye devam ettiğimiz takdirde bütün Eskimoları Birleşik Devletler'in politik esirleri olarak adlandırma tehditleri savurduğu kulağıma geldi. Başkan Tanrım diye bağırdı. Sen buna göze batmamak mı diyorsun? Peel adındaki şu örgütün yaptıklarıyla kıyaslarsan bu onlarınkinin yanında hiç kalır. Peel mı? Başkanın fırçamsı kaşlarından biri kalktı. Onları hiç duymadım. Onlar da çevreci gruplardan biri mi? Daha ziyade ekoteröristler. Conny yerde duran genişleyebilir evrak çantasını alıp masanın üzerine koydu. Çantayı dolduran döküntüleri karıştırdıktan sonra başkana kahverengi bir dosya uzattı. Bu Interpol'ün Peel'ın Avrupa'da dolaylı ya da dolaysız olarak bağlantılı olduğu suçları derlediği dosya. Şu da geçen yılki. Başkan bombalama, protesto ve saldırı eylemleriyle ilgili özet raporlara göz atarken Connie Van Buren de ona organizasyonun işleyişiyle ilgili kısa bilgiler veriyordu. Peel, Küresel Çevreci Eylem Birliği'nin kısaltması, 4 sene önce revaçta olan akademik çevrelerde itibarını yitirmiş Hollandalı bir bilim profesörü tarafından kurulmuş. Jan Feuerhoff'un karizmatik lider tipinin klasik bir örneği, genç, daha 40 yaşında bile değil, yakışıklı, doğup büyüdü Amsterdam'ın tanınmış en zengin ailelerinden birine mensup, zekası da ortalamanın üzerinde. Connie adeta başkanın önünde sıralanmış evrakları ezberden okuyordu. Daha önce dosyayı defalarca gözden geçirmiş olduğu aşikardı. Peel bu yıla kadar önemli olmamıştı. Broşürler bastırmışlardı ve Forhoven, Batı Avrupa'nın dört bir yanında düzenlenen toplantılarda konuşmalar yapmıştı. Ama grup oldukça küçüktü. Aşağı yukarı 100 kadar faal üyeleri vardı. Çevrenin korunmasında yer alanların önemli bir bölümü Peel'in kendilerine göre fazlasıyla radikal olduğunu düşünüyorlardı. Verhoeven'ın insan haklarının yeryüzünün haklarından sonra ikinci planda geldiği bir çeşit sahte din yoluyla doğayla bütünleşme görüşünü benimsemiş biri. 11 bin köylünün ölümlerine yol açan bu son yağmurlarından sonra Bangladeş'e uçtu ve hayatta kalanların doğanın haklı nedenlerine ihanet ettikleri kehanetinde bulundu. Geçen Aralık ayında Fransa'nın reaktörlerinden birinde radyoaktif madde içermeyen bir soğutma suyu sızıntısı meydana geldikten sonra Feuerhoff'un o sudan biraz içmesi için tesisin müdürüne kafa tuttuğunda Peel ön plana çıkmıştı. Feuerhoff'un müdürün ileri derecede alerjik olması nedeniyle yalnızca saf su içebileceği gerçeğinden haberdar olduğu için bu olay büyük bir felakete yol açabilecek bir reklam kampanyasıydı. Peel bu yılın başından itibaren profesyonel protestocular arasına katılmanın moda olduğu bir gruba dönüştü. Bütçeleri arttığı gibi sınıf da atlamışlardı. Mart'ta kullanımdan kaldırılmış ancak elden çıkarılmamış bir araştırma gemisi satın alıp adını Hope olarak değiştirdiler. Dipnot: Hope, umut. Londra, Paris, New York, Washington ve San Francisco'da uydu şubeler açtılar ve şiddete başvurmaya başladılar. Grup üyeleri Mozambik'te Cabora-Bassa barajını havaya uçurmaya yetecek patlayıcılarla yakalandılar. Brezilya'da orman açma çalışmalarında kullanılan yaklaşık 10 milyon dolar değerinde ağır makinelerin tahrip edilmesinin sorumluluğunu üstlendiler. Bir Peel eylemcisi bir ağaca çaktığı büyük bir çelik cividin elektrikli testerenin geri tepmesi sonucunda aleti kullanan ağaç kesicisinin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle Washington eyaletinde kasıtsız cinayet suçlamasıyla karşı karşıya. Senin şu İçişleri Bakanı'nın kapısının eşiğine bir çanta dolusu ölmüş benekli baykuş bırakılmıştı. Çantanın üzerinde Peel logosu vardı. Yapamayacakları hiçbir şey yok. Almanya, Hollanda ve Belçika'da benzin istasyonlarını harabeye çevirdiler. Bir Alman kimya firmasına gizlice girerek birkaç milyon dolar tutarındaki deneyleri yok ettiklerinden kuşkulanılıyor. Çoğu hastalıklarla enfekte olmuş, yan etkileri bilinmeyen deneysel aşılara tabi tutulmuş, deney hayvanlarını serbest bırakmak amacıyla gizlice laboratuvarlara girdiler. Kısacası motivasyonları yüksek, iyi finanse ediliyorlar ve tehlikeliler. Bir sonraki hedeflerinin Alaska olacağına hiç kuşku yok. Başkan Connie'ni çıkardı, özet karşısında hayretler içinde kalmıştı. Alaska'yı hedef alacaklarından nasıl bu kadar emin olabilirsin? Çünkü Hope adındaki gemileri şu anda Prince William Boğazı'nda, Valdez'a giden tankerlerin rotaları etrafında oluşturulmuş, güvenlik bölgesinin hemen dışında demir atmış vaziyette. Ayrıca Jan Feuerhoff'un da o gemide olduğu söyleniyor.
Önlem alındı mı?
Henüz alınmadı, ancak ben onların varlıklarını bir tehdit olarak değerlendiriyorum. Sence de öyle değil mi?
Başkan anlattıkların göz önünde bulundurulduğunda evet diye fikrini açıkladı. Ama lanet olsun bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
Orada bulunmalarının yasal hakları olduğunu ben de biliyorum. Fakat herhangi bir olay meydana gelirse onların şüpheliler listesinin en başında olmalarını istiyorum.
FBI'dan Dick Hanna'ya kulaklarını açmasını söylerim. Hope'un Alaska'ya gitmekte olduğu haberini alır almaz Hannah'yla konuştum. Tetikte olacağını söyledi. Connie'nin son sözleri neredeyse ciddiyetten uzaktı. Lakin bakışları sertleşmiş ve ağzı büzülerek gergin bir çizgi halini almıştı. Ciddiydi ve korkuyordu. George Washington Üniversitesi, Washington D.C. Kalabalık öğrenci grubu lakaytça bir alkış turu başlattığında Mercer ayakta bekledi. Alkışların nedeninin oradaki varlığı olmadığından emindi. Sadece her zamanki hocaları Profesör Lynn Snyder'ın bir dersinde daha çile çekmeyecek olmaları gerçeğiydi. Amfideki 120 öğrenci çoğunlukla birinci sınıftakilerden oluşmuştu ve okula başlayalı henüz birkaç hafta olmasına rağmen çocuklar jeolojiye giriş dersine karşı özel bir nefret geliştirmişlerdi. Profesör Snyder'ın sunumu öğrencileri incelemeye zorladığı kayalar kadar yavandı. Lynn Snyder, Penn State'de Mercer'la aynı dönemde doktora adayıydı ve aralarındaki birkaç yıllık farka rağmen Snyder ondan 15 yaş daha büyükmüş gibi duruyordu. Mercer doktorasını aldıktan sonra Birleşik Devletler Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nda çalışmaya başlamış, daha sonra da danışman olarak özel sektöre geçmişken Lynn hemen akademisyenliğe soyunmuştu. Bu kadar çok sayıda doktora sahibinin bütün kariyerlerini sonu asla gelmeyen bir öğretmenler zincirinde kendi klonlarını yaratarak geçirmeleri Mercer'ı daima hayretler içinde bırakmıştı. Sınıftakilerin %90'ının jeolojiyi kesinlikle umursamadıklarının Lynn de farkındaydı. Onlar yalnızca okulun 2 sömestr boyunca fen dersi alma zorunluluğunu yerine getirmek için bu derse giriyorlardı. Yine de jeoloji dersini sevgiyle benimseyecek o nadir öğrencinin çıkacağı umudunu taşıyordu. Ancak bu özel tür öğrencilere nadiren rastlandığı için Profesör Snyder'ın aklına jeoloji dersini Dr. Philip Mercer'ınkine benzer bir yöntemle uygulamalı olarak vermek gelmişti. Mercer volkanik oluşum ve antiklinilalleri incelemenin dipnot, antiklinilal yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü yukaç, madencilik şirketleri için milyonlarca dolar tutarında altın veya diğer değerli mineraller kendi adına da doyurucu aracılık ücretleri anlamına gelebileceğini kanıtlamış bir saha adamıydı. Dersleri ciddi şeyler öğretmese de genellikle eğlenceli oluyor ve dönem sonunda doldurulan yorum kartlarında onun ziyaretleri daima ilgi çekici olarak nitelendiriliyordu. Mercer öğrencilere tanıştırıldıktan sonra kürsüdeki Lee'ne katıldı. Yine bir başkasının görevini yerine getiriyorum. Akıllarını başlarından al şunların. Lee'nin şakacı bir tavırla onun kolunu hafifçe vurdu. Mercer mikrofonu ayarlayıp başvurmaya hiç niyetli olmadığı bir tomar notla oyalandı. Ağırdan alması dinleyicileri sakinleştirmeye ve birkaç dakika boyunca dikkatlerini çekmeye yönelik basit bir konuşma yöntemiydi. 100 öğrenci George Washington Üniversitesi'nin kentteki yerleşkesinde sınıfların bulunduğu binaların yer aldığı Funger salonundaki amfinin çeşitli yerlerine dağılmışlardı. Mercer sol eline açık gri takım elbisesinin pantolonunun cebine soktu. Ceketi kürsüde arkasında duran sandalyenin üzerine asılmıştı. Çalışan klimaya karşın salonun ısısı neredeyse 30 dereceydi. Mercer bundan daha 4 gün önce Alaska'da hissettiği soğuğu sevgiyle andı. Hepinizin ne düşündüğünü biliyorum. Harika, Profesör Snyder'dan bile daha sıkıcı bir konuk konuşmacı. Karma okuldaki kız öğrencilerden birinin baştan çıkarıcı sesi duyuldu. ''Ben öyle düşünmüyorum, yakışıklı.'' Bu sözleri anında kadınlar korosunun neşeli çığlıkları ve tezahüratları izledi. Mercer sıkılgan bir tavırla gülümsedi ve utandığını belli etmemek için kravatıyla oynadı. Tezahürat sona ererken Mercer mikrofona eğildi ve ilk sesin geldiği yere baktı. ''Beni keşke okullar azgın öğrencileri tokatlamaktan hiç vazgeçmeselerdi demek zorunda bıraktın.'' Yine birkaç dakika süren tezahürat ve kahkahalar Mercer'ın konuşmasını geciktirdi. ''Kaçınız üniversite size siyasal bilimler diploması vermeden önce bir yıl fen öğrenimi görmenizi zorunlu kıldığı için buradasınız. Ama lütfen dürüst olun.'' Amfide çok sayıda el havaya kalktı. Peki, kaçınız jeolojiyle gerçek anlamda ilgileniyor?
Hemen indirilmeden önce birkaç el çekingence havaya kalktı.
Bugün bir şeyler öğrenmeyi planlamış olanlardan özür dilerim çünkü ben bir hoca değilim. Aslında Profesör Snyder'ın bu sene size öğreteceği şeylerin yarısından bile anlamam. Profesörün beni sizlere tanıtırken dediği gibi doktoramı onunla aynı zamanda yaptım. Ancak ben Colorado Maden Fakültesinden daha önce mezun olmuştum. Profesör Snyder'ın hedefi jeolojiyi öğretmek, benimki ise uygulamaktı.
Madencilik faciaları ve paramparça edilerek yeryüzünden silinen harika hazinelerle ilgili öyküler anlatırken, dinleyicilerin dikkatlerini vermelerini sağlayan rahat bir tavırla doğaçlama konuşuyordu.
Öğrencilerin bekledikleri bilimsel şeyler değil, öykülerin daha keyifli unsurlarını doğal bir bakışla anlatan macera hikayeleriydi bunlar.
Mercer, Güney Afrika'nın Kimberley şehrinde çaresiz fakirlerin bir gecede milyoner oldukları elmasa hücum günlerinden ve Molly Maguire'ın Pensilvanya'nın kömür yataklarında çalışma saatlerinin haftada 44 saate indirilmesiyle sonuçlanan grevinden söz etti.
Yerin kilometrelerce altındaki maden kuyuları ve karanlık tünellerde yer çekiminin etrafınızı saran milyarlarca ton kayaya basınç yaptığını bilmekten kaynaklanan sürekli gerginlik pek çok kişinin delirmelerine neden olmuştu.
Mercer tarih öncesi dönemlerde çakmak taşı parçalarının temizlenerek mızrak ucu yapıldığı, ıslatılmış tahta kamaların sonunda Nil Nehri boyunca rastlanılan tapınak ve anıtlara dönüşen taş levhaları yarmakta kullanıldığı gerçek anlamda en eski açık madencilik işletmelerinden başlayarak madencilik ve maden ocaklarından taş çıkartılmasının tarihçesinden bahsetti.
Maden cevheri çıkartmak amacıyla küçük çocukların toprağı elleriyle kazmaya zorlandıkları, yaşamlarının maden kuyusuna girmelerinden itibaren bir ay kadar hatta daha da sıklıkla günler sonra sona erdiği eski madenleri anlattı.
Teknolojik gelişmelerden, devasa toprak kazma ekipmanlarından, ağırlıkları 20 ton olduğu halde kendi güç kaynaklarıyla hareket edebilen muazzam makinelerden bahsetti.
Patlayıcılardan yüzeyde 180 kilo dinamit patlatıldığında Richter ölçeğine göre 7 büyüklüğünde bir sarsıntının kaydedildiğinden ve saniyede 25 bin feet hızla yanan ateşleme fitilinin nasıl füzyona girdiğinden söz etti.
Var olduğunu çok azının bildiği bir dünyaya ait öyküler ve anekdotlarla öğrencilerin dikkatlerini bir saat boyunca kendisine vermelerini sağladı.
Sözlerini bitirdiğinde amfinin arka tarafından en son sıradaki biri tarafından başlatılan tek tük alkış sesleri duyuldu. Diğerleri alkışa son verdiklerinde o tek figür yani bir kadın alkışlamaya devam etti. Alkışları yavaş, neredeyse alaycıydı. Bir kez çırpılan bir el, bir duraklama, yeniden tek bir alkış, yine bir duraklama.
Kırmızı bir bandananın altından saç tutamları görünen kadın ayakta duruyordu.
Salondaki bunaltıcı sıcağa rağmen siyah bir tişörtün üzerine biçimsiz, uzun cepli ve kemerli bir ceket giymişti. Kadın düzensiz alkışlarını sürdürürken Mercer onun yüzündeki ayrıntılardan bir anlam çıkarmaya çalışıyordu. Duruşundan merak uyandıran bir şey, peşmirde giysilerini saklayamadığı gizli bir dik duruş ve kendine güven vardı.
''Bu hikayelerin hepsi çok ilginç Dr. Mercer. Aslında oldukça da eğlenceli.''
Ama siz soykırımsal deneylerinin sonuçlarını tartışan bir Nazi bilim adamının kötücül açık yürekliliğiyle başarılarınızla övünüyorsunuz.
Geceleri nasıl uyuyabildiğinizi merak ediyorum.
Kadının yorumu Mercer'ı şaşırtmıştı. Ancak onun tereddüt etmesine neden olan sözlerdeği ses tonuydu.
Mercer kadının öğrenci olmadığını hemen anlamıştı. O olgun bir kadının ses tonuna sahipti. Suçlayıcı tonuna karşın sesinde belli bir ahenk, bir tını, bazı harfleri vurgulayışında Mercer'ın o güne kadar hiç duymadığı büyüleyici bir şey vardı. Kadına yanıt vermesi birkaç kalp atışı kadar sürdü.
''Affedersiniz ama siz neden bahsediyorsunuz?''
''Gezegenimize yaptığınız şeyler için kaygılanmadığınızdan bahsediyorum.'' Sahip olmadığınız bir şeyi kirletmenizden bahsediyorum. Dünyaya tecavüz etmenizden bahsediyorum.
Mercer işte yine başlıyoruz diye düşündü. Bir saattir orada dikilip dünya tarafından ödenen bedelin ne olduğuna bir kez olsun değinmeden bizlere madenciliğin insanoğlu için ne denli harika ve yararlı olduğunu anlattınız. Siz ve sizin gibilerin sebebiyet verdiği şeylerin telafisi yok. Dünyamız sizlerin yüzünden kalıcı bir yara aldı ama sizin ufacık da olsa suçluluk duymuyormuş gibi bir haliniz var. Aslında başarılarınızla gurur duyuyorsunuz. İnsanoğlu bu gezegene doğal kaynakları sömürmek için gönderilmedi. O kaynaklarla uyum içinde yaşamak için gönderildi. Sizin de rahatça itiraf ettiğiniz gibi bu ahlaksız yıkım artık son bulmak zorunda. Açık maden ocağı işletmeciliğini ve diğer faaliyetleri son derece kolaylaştıran teknolojik gelişmelerden söz ettiniz. Lakin diğer gelişmelere hiç değinmediniz. Neden çağdaş altın madenciliğinde kullanılan siyanürlü filtrelemeden hiç bahsetmiyorsunuz? Summitville'da yaşanan faciayı temizlemek için gereken 129 milyon dolardan bahsetsenize. Bize açgözlü madencilik şirketlerinin arkalarında bıraktıkları ekolojik felaketleri düzeltmek için lazım olan 70 milyar doları anlatsanız haydi. Durmayın, anlatın.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 34.